ayrım 7. Ama 199. gece olunca demiş ki, ve ancak sen Sitbudur'u iyileştirebilirsin demiş. Tam bu sırada şah merak ederek salona girmiş ve oğlunun ışık saçan yüzünü görmüş. Bunun üzerine sevince kapılmış, soluğu boğazında düğümlenmiş. Oğlunun kendisine hamama gitmek için hemen giyineceğim demesi üzerine bu sevinç coşkunluğa ulaşmış. Bunun üzerine şah kısa sürede böylesine bir sonuç almak için ne gibi bir çare bulduğunu sormayı düşünmeksizin Marzavan'ın boynuna atılıp onu kucaklamış. Ve Marzavan'ı armağanlar ve onur verici şeylerle donattıktan hemen sonra kentin bir sevinç alameti olarak baştan aşağı ışıklandırılmasını buyurmuş. Soylulara ve sarayındaki tüm kişilere birçok gösterişli hilatlar ve bahşişler dağıtmış ve hapiste bulunan mahkumlara salıvermiş. Böylece bütün kent ve tüm ülke sevinç ve mutlulukla dolup taşmış. Marzavan, emirin sağlığının tam olarak yerine geldiğini anlayınca onu bir kenara çekmiş ve kendisine artık beklemek istemediğine göre yola çıkma zamanı gelmiştir. Hazırlıklarını yap, buradan ayrılalım demiş. O da ama babam gitmeme izin vermez. Beni öylesine sever ki benden ayrılmaya bir türlü karar veremez. Ya Allah, o zaman benim derdime, perişanlığıma kim çare bulacak? Hiç kuşkusuz yeniden, eskisinden de beter hasta olacağım diye yanıt vermiş. Ama Marzavan, ben bu güçlüğü önceden düşündüm. Öyle bir yol bulacağım ki bizi hiçbir şey yolumuzdan alıkoyamayacak. Bunun için şöyle düşündüm. Hayırlı bir yalan uyduralım. Şah babana uzun zaman odanda kapalı kalmakla göğsünün daraldığından dolayı benimle birlikte birkaç günlük bir av partisine katılarak soluk almak hevesinde olduğunu söylersin. Şah kuşkusuz sana bu izni verecektir demiş. Bu sözleri duyan Kameruzzaman son derece sevinç duymuş ve hemen gidip babasından izin istemiş. Babası da onu üzmemek için önerisini reddetmeyi göze alamamış. Ama yine de sadece bir gece için. Çünkü daha çok sürerse senin yokluğun bana öldüresiye acı verir demekten kendini alamamış. Bunu izleyerek şah, oğlu ve Marzavan için iki görkemli at, yedek olarak da 6 at hazırlatmış. Gereçlerle yüklü bir hecin devesi, yiyecek ve su güğümleri yüklenmiş bir deveyi de bunlara ekletmiş. Bundan sonra şah, oğlu Kameruzzaman'ı ve Marzavan'ı kucaklamış ve ağlayarak onları birbirine emanet etmiş. Ve en dokunaklı veda sözleri söyledikten sonra tüm konaklama takımıyla onların kentten uzaklaşmasına izin vermiş. Bir kez kentin duvarları dışına çıkınca iki yoldaş seyisleri ve av sürenleri aldatmak için bütün gün av izler gibi görünmüşler. Gece olunca da çadırlarını kurdurmuşlar, yiyip içip gece yarısına kadar uyumuşlar. O sırada Marzavan Kameruzzaman'ı yavaşça uyandırmış ve ona buradan ayrılmak için adamlarımızın uyumasından yararlanmamız gerek demiş. Ve her biri atına binmiş. Bir de yedek atın yularından çekerek dikkat çekmeden yola koyulmuşlar. Gün doğuncaya kadar çok rahat bir gidişle yol almışlar. O anda Marzavan atını durdurup emire sen de atını durdur ve aşağı in demiş. Attan inince de çabucak gömleğini ve donunu çıkar demiş. Kameruzzaman hiç cevap vermeden gömleğini ve donunu çıkarmış. Marzavan da ona şimdi onları bana ver ve burada biraz beni bekle demiş. Ve gömlekle donu alarak yolun dörde ayrıldığı bir mevkiye kadar uzaklaşmış. Bunun üzerine birlikte getirmiş bulunduğu bir atı alıp oralara kadar uzanan bir ormanın içine sokmuş. Onu öldürerek kanıyla gömleği ve donu kana bulamış. Sonra yol kavşağına dönmüş ve giysileri yolun toprağına bulamış. Sonra kıpırdamaksızın kendisini bekleyen ve ona senin planlarını öğrenmek isterdim diyen Kameruzzaman'ın yanına dönmüş. O da hele önce bir lokma bir şey yiyelim yanıtını vermiş. Yiyip içtikten sonra Marzavan emire işte şöyle şah sen dönmeksizin iki gün geçtiğini görünce ve sürücüler ona bizim geceleyin yanlarından ayrıldığımızı söyleyince bizi aratmak için adamlar yollamakta gecikmeyecek ve bunlar da yolun dörde ayrılan kesiminde senin kanlı gömleğini ve donunu görecekler. Onların üzerinde benim bir önlem olarak koyduğum birkaç parça at eti ve kırılmış birkaç parça kemiği de bulacaklar. Ve hiç kimse bir vahşi hayvanın seni parçalayıp yuttuğundan benim de korkudan kaçtığından kuşku duymayacaktır demiş. Sonra da Hiç kuşku yok ki bu korkunç haber baban için öldürücü bir darbe olacak. Ama sonradan canlı olduğunu ve Sid Budur ile evlendiğini işitince pek çok sevinecek, diye eklemiş. Bu sözleri duyan Kameruzzaman yanıt verecek söz bulamamış ve ona, "Ey Marzavan, senin fikrin harika ve kurduğun düzen de ustaca. Ya yolculuğumuzun giderlerini nasıl karşılayacağız?" demiş. O da, "Sen buna kafanı yorma. Ben yanıma en düşük değerlisi bile 200 bin dinar edecek güzel taşlar aldım," diye yanıtlamış. Ve böylece uzun bir süre yol almışlar. Sonunda Şahgayyur'un kenti uzaktan görünmüş. Bunun üzerine atlarını 4 nal sürmüşler. Duvarları aşarak kervanlara özgü büyük kapıdan içeri girmişler. Kameruzzaman hemen saraya girmek istemiş. Ama Marzavan ona biraz daha sabretmesini söylemiş. Ve onu zengin yabancıların konakladığı bir hana götürmüş. Onunla orada yol yorgunluklarından arınmak için tam 3 gün kalmış. Ve Marzavan bu süreden emirin kullanması için tümü altın ve değerli maddelerden bir yıldız bilimcinin eksiksiz takımını hazırlatmak için yararlanmış. Sonra onu hamama götürmüş, yıkandıktan sonra da bir yıldız bilimci giysisiyle donatmış. Ancak o zaman kendisine gerekli bilgileri de verdikten sonra onu şahın sarayına götürmüş ve gidip Budur Hatun'a bildirmesi için kızın süt anası olan annesini bulmak üzere yanından ayrılmış. Kameruzzaman'a gelince sarayın büyük kapısına kadar ilerlemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 200. gece olunca demiş ki, sarayın büyük kapısına kadar yürümüş. Oradaki meydanda toplanan kalabalık, muhafızlar ve kapıcılara karşı yüksek sesle şöyle bağırmış. Ben ünlü bir yıldız bilimciyim ve de unutulmayacak bir sihirbazım. Ben en karanlık perdeleri bile çeken ipim. Dolapları, çekmeceleri açan anahtarım. Muskalara ve büyük kitaplarına harfler çizen kalemim. Kumda fala bakan ve hokkanın dibinden şifa sağlayan elim. Tılsımlara erdemlerini veren ve sözcüklerle tüm zaferleri elde edenim. Hastalıkları salgı kanallarından akıtırım. Ne ateş düşürücü, ne kusturucu, ne aksırtıcı, ne kaşlayıcı, ne de deri kabartıcı tertiplere başvururum. Sadece kısa ve ateşli dualar okur, çağrıştırıcı sözcükler, tanrısal cümleler kullanırım ve kesin ve övgüye değer tedavi elde ederim. Ben anılmaya layık ünlü bir sihirbazım. Hepiniz koşun, beni görün. Ne bahşiş beklerim, ne yarım mangırlık ödüllerden medet umarım. Çünkü yaptığımı şan için yaparım. Kent halkı, muhafızlar ve kapıcılar bu saçma sapan sözleri işitince şaşırıp kalmışlar. Zira 40 kadar hekim idam edildikten sonra artık hekim ve sihirbaz olarak kimseler ortada görünmez olunca bu tür mütatabbip, sahte tabip, hekimlik taslayan, kökünün kuruduğunu sanıyorlarmış. Bu yüzden hepsi genç yıldız bilimcinin yöresine toplanmış ve onun güzelliğini ve teninin tazeliğini ve öteki üstün niteliklerini görünce büyülenmişler ve çok da üzülmüşler. Çünkü onun da kendinden öncekilerin başına gelenlere uğramasından korkmuşlar. İçinde oturduğu kadife kaplı arabaya en yakın olanlar kendisinden saray kapısından uzaklaşmasını rica etmişler ve ona, "Ey sihirbaz efendi, vallahi burada böylece biraz daha oyalanırsan başına gelecekler var. Şah senden mesleğini kızının üzerinde uygulamanı isteyecek. Yazık değil mi sana? Tam başının üstünde gördüklerin gibi kafanı kesip kapının üstüne asacaklar," demişler. Ama onların bütün bu uyarılarına karşın Kameruzzaman daha yüksek sesle, "Ben ünlü bir sihirbazım. Anılması gereken ne tenkiye yaparım, ne askıya alırım, ne de buğu yaparım. Ey sizler hepiniz gelin beni görün," diyerek haykırıp duruyormuş. Bunun üzerine orada bulunan herkes bilgisine inanmış olsalar da bu ümitsiz hastalık karşısında başarısız kalması ihtimaliyle titremekten kendilerini alamamışlar. Ve de ellerini öteki ellerinin ayalarına çarparak "Gençliğine yazık," diyerek hayıflanmışlar. Bu sırada şah sarayının önündeki kargaşayı duymuş ve yıldız bilimcinin yöresindeki kalabalığı görmüş. Vezirine "Git bana şuradaki kişiyi getir," demiş. Vezir de hemen buyruğunu yerine getirmiş. Kamaruzzaman taht salonuna girince şahın önünde iki eli arasından yeri öpmüş. İlkin, sen de en bilge kişilerin alnını huzurunda eğdirecek 8 nitelik birleşmiş. Bilgi, güç, kudret, cömertlik, sözgenlik, incelik, servet ve utku diyerek övgülerde bulunmuş. Şah Gayyur bu övgüleri duyunca çok etkilenmiş ve yıldız bilimciye dikkatle bakmış. Güzelliği öylesine çarpıcıymış ki bir an kamaşan gözlerini kapatmış. Sonra yeniden açarak ona, gel yanıma otur demiş. Sonra da ona, bak evladım, bu tabip kılığından çıksan senin için daha iyi olur. Ve eğer kendisini iyileştirebilirsen, seni kızımın kocası olarak görmekten gerçekten çok sevinirim. Ama başaracağından pek kuşkuluyum. Ve hatunun yüzünü görüp de evlilik hakkını elde edecek yerde onu iyileştirmeyenlerin hiçbirinin sağa bırakılmaması için yemin ettim. Senden önce 40 kişiye verdiğim cezayı sana da vermek zorunda kalacağım. Haydi bana cevap ver. Konulan koşullara katlanacak mısın demiş. Bu sözleri duyan Kamaruzzaman ona, ey bahtı güzel şah, bu refah içindeki ülkeye çok uzaklardan sanatımı uygulamak için geldim. Susmak için değil, neyi göze aldığımı biliyorum ama geriye dönmeyeceğim demiş. Bunu duyan şah, baş hadımasına, madem ki ısrar ediyor, onu mahpusun yanına götür demiş. Bunun üzerine ikisi birlikte hatunun yanına gitmişler. Ve hadıması, genç adamın hızlı adımlar attığını görerek ona, sefil, şahın senin kayınpederin olacağını mı sanıyorsun demiş. Kamaruzzaman da, bunu ümit etmedeyim. İşimden o denli güven duymadayım ki, bütün cihana becerimi ve hünerimi göstermek için hatunu görmeden hemen buracıkta iyi edeceğim demiş. Bu sözleri işiten hadım ağası şaşırmanın sınırına ulaşmış ve ona, nasıl, gerçekten onu görmeden iyi edebilir misin? Eğer böyleyse sana ne verilse hakkın ödenmez demiş. Kamaruzzaman da, eşim olabilecek olan hatunu görmek arzusu beni onun yanına girmek için adeta itiyorsa da, ben onun iyileşmesini odasındaki perdenin ardında kalarak yerine getirmeyi yeğlerim, demiş. Hadım ağası da ona, yapacağın şeye şaşmamak elde değil, demiş. Bunun üzerine Kamaruzzaman, Sitbudur'un odasındaki perdenin ardında yere oturmuş, kuşağından bir kağıt çıkarmış ve şu mektubu yazmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 204. gece olunca demiş ki, kuşağından bir kağıt parçası çıkarmış ve aşağıdaki mektubu yazmış. Halidan ülkesindeki İslam ülkelerinde toprakların ve denizlerin hükümdarı Sultan Şehriman'ın oğlu Kamaruzzaman'ın elinden çıkan bu satırlar. El-Buhur ve El-Kudur'un hükümdarı Gayyur Şah'ın kızı Sitbudur'a aşk acılarını anlatmak için kaleme alınmıştır. Ey hatun, sana tutulan bu yüreğin tüm yangınını anlatmaya kalksam, yeryüzünde bunca güç bir çabayı kağıt üzerine dökmeye yarayacak kamış bulunmazdı. Ama ey tapınılası varlık, şunu iyi bil ki, mürekkep kurusa da kanım kurumaz ve rengini dökerek içimdeki ateşi anlatır. O ateş ki uykumda bana görünüp sonsuza dek esir kıldığın o büyülü geceden beri beni yiyip bitirmektedir. İşte kıvırdığım kağıdın arasına senin yüzüğünü koyuyorum. Gözlerinle yanıp tutuşan, rengi safrana dönmüş, yanardağ gibi kaynayan, felaketler ve kasırgalarla sarsılmış, senden aman dileyen ve adını Kamaruzzaman olarak imzalayan kişiden kesin bir delil olsun diye. Bu mektubu yazarak Kamaruzzaman katlamış ve arasına da yüzüğü ustaca yerleştirmiş. Sonra mühürleyip hadım ağasına vermiş. O da içeri girip hemen, ey hanımım, şurada perdenin arkasında genç bir yıldız bilimci var. O kadar gözü pek ki, herkesi görmeden iyi edebileceğini iddia ediyor. İşte bunu da bana senin için verdi demiş. Budur hatun mektubu açar açmaz yüzüğü tanımış ve büyük bir feryat koparmış. Sonra şaşkın hadım ağasını iterek gidip perdeyi açmış ve bir bakışta uykusunda kendini tüm varlığıyla vermiş bulunduğu güzel delikanlıyı tanımış. Sevinci o denli büyük olmuş ki neredeyse bu kez gerçekten çıldıracakmış. aşığının boynuna atılmış ve ikisi çoktandır birbirinden ayrı bulunan iki güvercin gibi öpüşmüşler. Bunu gören Hadım Ağası Şah'ın yanına koşup gördüklerini anlatmış ve ona ''Bu genç yıldız bilimci tüm yıldız bilimcilerinin en bilgilisi. Kızını onu görmediği halde perde arkasında durarak ve başka hiçbir şey yapmayarak iyileştirdi.'' demiş. Şah da ''Bana söylediklerin gerçekten doğru mu?'' diye haykırmış. Hadım Ağası da ''Efendimiz gelip olan biteni gözünle gör.'' demiş. Bunun üzerine Şah hemen kızının dairesine koşmuş ve kendisine anlatılanın doğru olduğunu görmüş. Buna o kadar sevinmiş ki kızını iki gözü arasından öpmüş. Çünkü onu çok severmiş. Aynı şekilde Kameruzzaman'ı da öpmüş ve ona nereli olduğunu sormuş. Kameruzzaman da Halidan adalarından ben Şah Şehriman'ın oğlunun ta kendisiyim diye yanıtlamış. Ve bunu izleyerek Şah Gayyur'a tapınılası Sitbudur ile olan uzun öyküsünü baştan sonuna dek anlatmış. Şah bu öyküyü işitince, ''Vallahi bu öykü öylesine şaşırtıcı ve harika ki, iğnenin ucuyla gözün içine yazılsa onu dikkatle okuyanlar için bir hayranlık konusu oluşturur.'' diye haykırmış. Ve sarayın en usta katipleri eliyle yüzyıldan yüzyıla aktarılarak tüm gelecek kuşakların yararlanması için hemen yıllıklara yazdırtmış. Bundan sonra da kadı ve tanıkları çağırtmış ve hemen oracıkta Sitbudur ile Kameruzzaman'ın evlenme sözleşmesini yazdırtmış. Kent de 7 gün 7 gece süslenmiş ve ışıklandırılmış, yenilip içilmiş ve eğlenilmiş ve Kameruzzaman ile Sitbudur dileklerine kavuşmuşlar. Ve uzun bir zaman süresince sevişerek şenlikler içinde ve hayırsever Tanrı'ya şükürler ederek yaşamışlar. Bir gece dışarıdaki ve içerideki adaların başlıca soylularının çağrılı bulunduğu bir şöleni izleyerek, her zamankinden de daha harika şekilde eşinin güzelliklerini değerlendirdikten sonra Kameruzzaman derin bir uykuya dalmış. Ve rüyasında babası Şah Şehriman'ı yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış olarak ona kederli bir sesle ''Ya Kameruzzaman, beni böyle terk edip gidecek miydin? Şu halime bak, çektiğim acıyla ölüyorum.'' diye seslenirken görmüş. Bunun üzerine Kameruzzaman sıçrayarak uyanmış ve eşini de uyandırmış ve büyük hıçkırıklar koparmaya başlamış. Sitbudur da tedirgin ona ''Neyin var ey gözümün nuru? Karnın ağrıyorsa hemen sana anason ve asma yaprağı kaynatayım. Başın ağrıyorsa başına sirkeye batırılmış bez sarayım. Ve geçen akşam fazlaca yemek yemişsen sana biraz çiçek suyuyla karıştırılmış gül suyu içireyim.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 7. ayrımın sonu, sayfa 73.